Ayrım 26.
Devlet yalnız bir hükümetin iktidarına bağlı insanlardan oluşmuş bir topluluk olarak kabul edilir. Bu açıklamayı kabul edenler sayıca en kalabalık olanlardır. Bunların arasında yönetimin candan sempatizanları da vardır. Bundan dolayı devlet otoritesine karşı körü körüne bir bağlılık istenir. Bu duruma göre devlet insanlara hizmet için kurulmuş değildir. İnsanlar işleri ne olursa olsun devlet otoritesine tapmak için görevlidirler. Bu durumun bozulmaması için de devlet otoritesi ancak düzen ve huzuru devam ettirmek için vardır. Demek ki devlet ne bir gaye ne de bir araçtır. Devlet istikrar ve huzurun sağlanmasını sağlayacaktır. Buna karşılık istikrar ve huzurda devlete var olmak imkanını hazırlayacaktır. Yani halkın hayatı bu iki kutup arasında dans edip geçecektir. İkinci bir açıklama yapanlar ise devletin varlığına bazı şartlar koyarlar. Sayıcı bir önceki gruptan hazırlar. Bunlar yalnız bir idare bulunmasıyla kalınmasını istemezler. Devletten her şeyden önce ekonomik hayatta bireye uygun bir şekil vermesini isterler. Bu fikirde olanlara Alman orta burjuvazi çevrelerinde ve daha çok liberal demokrasi çevrelerinde rastlanır. En zayıf olanlar ise üçüncü gruptakilerdir. Bu grubun öncüleri de devleti emperyalist eğilimleri ortaya çıkartmak için bir araç olarak kabul ederler. Birleşmiş ve birlik olmuş kuvvetli bir halk devleti kurmak isterler. Sonuç olarak bütün bu görüşler uygarlığı, yaratıcı kuvvet ve değerlerin tek temelinin ırk olduğunu düşünmezler. Devletin bu ırkın varlığını ve sağlamlaşmasını sağlamakla görevli olduğunu hiçbir zaman akıllarına getirmezler. Halbuki bu konu bütün insani gelişmelerin en önemli şartıdır. Devletin varlığıyla ilgili bu yanlış görüşler Karl Marx tarafından meydana çıkartıldı. Burjuva sınıfı devleti ırka karşı olan görevlerinden ayırarak ve aynı değere sahip bir başka tarif yapmayarak ırkçılığı inkar eden bir doktrine yol açtı. Bundan dolayıdır ki burjuva sınıfının Marksizme karşı açtığı mücadele muhakkak bir başarısızlığa doğru gitmektedir. Burjuvazi uzun zamandan beri kendi siyasi sisteminin göz ardı etmemesini gerektiren temelleri ihmal etmiştir. Marksistler ise burjuvazinin meydana getirdiği binanın zayıf noktalarını keşfederek burjuva sınıfının kendilerine verdiği silahlarla saldırıyla kalkmışlardır. Demek oluyor ki bu durumda yeni bir parti ırkçılık konusunda savunduğu görüşü açık olarak ortaya koymalıdır. Bence doğru olan şudur. Devlet bir gaye değil, bir araçtır. Devlet büyük bir uygarlığın oluşması için en önde gelen şartlardan biridir. Fakat bu yüksek uygarlığın direkt olarak ilk şartı değildir. Çünkü uygarlık ayrıca uygarlığı meydana getirmeye yetenekli bir ırkın varlığında saklıdır. Dünyada birçok örnek, devlet olsa bile uygarlığın asıl kaynağı olan üstün ırk ortadan kalkacak olursa, her sahada üstün ırkın ulaştığı duruma ulaşabilecek bir uygarlığa rastlanmayacaktır. Medeniyet veren ırkların temsilcilerinin ortadan kaldırılması, zekanın yüksek karşı koyma ve uyum melekelerinin kaybı sonucunu doğuracaktır. Eğer korkunç bir deprem dünyanın altını üstüne getirirse ve var olan her şey yok olsa, uygarlık bu felaketin içinde yok olur. Artık hiçbir devlet ayakta kalmaz, düzen bozulur, binlerce yıllık uygarlığın yarattığı şeyleri çamur kaplar. Fakat bu durumda bile medeniyet verici ırka dahil birkaç insanın bu korkunç kargaşalık sırasında hayatta kalmış olması, huzura kavuşan dünya üzerinde tekrar yüksek bir uygarlığın meydana gelmesine imkan hazırlar ve isterse 1000 yıl sonra olsun gene üstün ırkın eseri yeryüzünde yükselir. Ancak üstün ırkın tamamen yok olması dünyayı çöle çevirir. Zamanımızda görülen örnekler açıktır. Temelleri siyasi yetenek ve ehliyetten yoksun ırkların temsilcileri tarafından atılmış olan bu devletler, hükümetlerce alınan bütün ciddi önlemlere rağmen mahvolmaktan kurtulamamıştır. Tarih öncesi devirlerin büyük hayvan türleri nasıl yerlerini başka canlılara terk etmeye ve yok olmaya mecbur kalmışlarsa, belirli bir fikri kuvvetten mahrum ırklar da geri çekilmeye mahkumdurlar. Ancak bu ırklara varlıkları için gerekli olan silahları fikri kuvvet verebilir. Belli bir kültür seviyesine meydana getiren kuvvet devlet değildir. Devlet bu kültür derecesinin yükselmesinin ilk sebebi olarak ırkı koruyabilir. Üstün bir insanlığın devamlı hayatı için mevcut ilk şart devlet değil, üstün melekelere sahip bulunan ırktır. Bu melekeler daima vardır. Bu melekelerin kendilerini göstermeleri için melekelerin dış şartlar ve haller tarafından uyandırılması yeterlidir. Uygarlığı yaratıcı ırklar bu melekelere dış şartlar ve haller hiç uygun olmasa da ve bir etki yapmasa da yine sahiptirler. Mesela Hristiyanlıktan önceki Cermenlerin durumlarını ele alalım. Cermenlere oturdukları kuzeydeki iklimin sertliği, yaratıcı uygarlık yaratıcı kuvvetlerinin gelişmesine engel olan bir hayat tarzını yüklemiştir. Eğer Cermenler güneyde uygun bir yere ulaşsalar ve orada basit ırkların temin ettikleri malzemeyi ve ilk teknik araçları bulsalardı, ruhlarında uyuklayan uygarlık yaratıcı melekeler Helenlerdeki kadar parlak ve büyük bir gelişme meydana getirirdi. Bu bakımdan Hristiyanlıktan önceki Cermenlere barbar demek, medeniyetsiz adamlar demek hata olur. Medeniyet yaratma melekesi yalnız üstün ırka verilmiştir. Bazen uygun durum ve şartlar bu melekeyi kullanma imkanını verir, bazen de aksi bir doğa bundan kendisini alıkoyar. İşte bundan meydana çıkartılan anlam şudur: devlet bir amaca ulaşmanın aracıdır. Gayesi gerek fizik ve gerek ahlak bakımından bir olan insanların gelişmesi ve bu gelişmenin devamlılığını sağlamaktır. Önce ırkın yok edici melekelerinin gelişmesinin şartı olan esaslı özellikleri devam ettirmeye mecburdur. Bu melekelerin bir kısmı daima fizik hayatın devamlılığına hizmet edecek ve diğer bir kısmı fikri anlayışları kolaylaştıracaktır. Fakat gerçekte birinci daima ikincinin en gerekli şartıdır. Bu gayeye dikkatlerini vermeyen devletler zararlı organlardır. Yahut başka bir ifadeyle cenin halinde kalmış mahluklardır. Bu gibi devletlerin var olmaları işin rengini hiç değiştirmez. Biz nasyonel sosyalistler bir örtü olan devlet ile o örtüye örtülen ırk arasında gayet keskin ve açık bir fark gözetmek mecburiyetindeyiz. Bu örtü ancak göz önüne alınıp ve korumak hususunda olursa bir hikmeti ve manası olduğu kabul edilir. Aksi takdirde hiçbir değeri söz konusu olamaz. Demek ki ırkçı devletin en büyük gayesi uygarlığı yaratan ilkel ırkın temsilcilerinin varlığını sağlamak olmalıdır. Bize bugün devlet diye zorla kabul ettirilmek istenen şey doğanın yanlış bir ürününden ibarettir. Bu hatalı şeyin arkasından bir sürü ızdıraplar gelmektedir. Nasyonal sosyalistler olarak biz biliyoruz ki dünya bizim felsefemizi ihtilalci kabul edecek ve bu isim altında bize hakaret edecektir. Fakat hiçbir zaman bizim fikir, karar ve hareketlerimiz devrimizin beğenilmesi veya kötülenmesinden ileri gelmemektedir. Bizim genç hareketimiz doğruya hizmet etmek yolundaki var olduğumuz görevden doğmaktadır. Devlet hakkındaki görüşlerimizi nasyonal sosyalistler olarak açıklamaya devam edelim. Bir devletin uygarlık alanında ulaştığı seviye ölçü olarak kabul edilerek o devletin faydası hakkında bir karar verilemez. Devlet temsil ettiği milletin hayat şartlarına dayanmakla ideal devlet özelliğini kazanmaz. Devletin varlığı temsil ettiği milletin hayatını aktif biçimde sağlarsa ideal devlet olarak kabul edilebilir. Devletin dünyada kültür bakımından ne kadar önemi olursa olsun bu önemin millete hiçbir faydası yoktur. Çünkü bir devletin görevi yaratmak değildir. Devletin görevi var olan kuvvetlere yol açmaktır. Devlet bir cevheri temsil etmez. Devlet bir şekil ifade eder. Bir milletin ulaştığı medeniyet seviyesi o milletin içinde yaşadığı devletin faydasını ölçmek imkanını vermez. Mesela uygarlığı meydana getiren bir millet bir zenci kabilesi gibi yaşayabilir. Hatta bu milletin devlet olarak meydana getirdiği teşkilat zenci topluluğun meydana getirdiği kabileden daha da kötü olabilir. İşte devletin rolü burada belli olur. Kötü bir devlet bir milletin başlangıçta sahip olduğu yaratıcı melekelerin kaybına yol açar. Bir devletin değeri hakkında verilecek karar milletine sağlayacağı faydayla meydana çıkar. Devletin mutlak değerleri hakkında bir karara varmak zordur. Böyle kesin bir karar yalnız devletin kendisine değil, daha ziyade milletin değer ve seviyesine bağlıdır. Demek ki devletin yüksek görevi esas itibariyle millete düşer. Devletin tek fonksiyonu varlığının iktidarıyla milletin her husustaki gelişmesini imkan dahiline sokmaktan ibarettir. Bugün devletimizi yöneten görevlilerden birçoğu yarın meydana gelecek olaylar için mücadele etmek ve çalışmak yerine mevcut durumlarını muhafaza ettirmeyi daha uygun bulmaktadırlar. Bu gibiler devleti bir mekanizma sayarlar ve varlıklarının tek sebebinin hayatta kalabilmekten ibaret olduğuna hükmederler. Hayatları daima söyledikleri gibi devlete aittir. Devlet ve devletin otoritesi bu gibiler için bir gayedir. Yahut hayat uğrunda girişilen kavgada kullanılan kudretli büyük silahtır. Başka bir ifadeyle yaşamak isteyen topluluğun ortak bir idaresinden ibarettir. İşte bundan dolayı biz nasyonel sosyalistler kavgamız için fizik, zeka ve cesaret bakımından köhnemiş bir cemiyet içinde çok az mücadele arkadaşı bulabileceğiz. Bu cemiyet içinde bulacağımız taraftarlar kalpleri ve düşünme güçleriyle gençliğini koruyan yaşlılar olacaklardır. Hiçbir zaman mevcut durumlarını muhafaza etmeyi hayatlarının tek gayesi olarak gören kimseler bize katılamayacaklardır. Karşımıza kötü kalpli olanlardan çok fikren tembel olanlar ve mevcut devletin varlığında çıkarları olan kimseler daha çok çıkacaktır. İşte bu korkunç mücadelenin ümitsiz bir şey gibi görünmesi, atıldığımız işe büyüklük vermekte ve yücelik kazandırmaktadır. Bu da biz nasyonal sosyalistlerin başarı ihtimalini oluşturmaktadır. Bir milletin tek bir gaye peşinde koşması için enerjik ve aktif kuvvetle toplanmış kimselerle birleşerek milleti içine dalmış olduğu uyuşukluktan kurtarırlarsa bu kimseler milletin tamamının hakimi olurlar. Bugün birkaç kişiye zor gibi görünen şey gerçekte zaferimizin en önemli şartıdır. Kavga büyük ve zahmetli olduğundan en kuvvetlileri bulmak gerekmektedir. Bu seçkin topluluk fikir savaşımızda biz nasyonal sosyalistlere başarıyı garanti eder. Irkların saflığını bazen birleşmelerin etkisini tabiat basit olaylarla düzeltir. Tabiat bu hususta ise melezlere eşit davranmaz. Kandaki birliğin azlığı o şahısların iradeleri ve enerjileri arasında birçok farklar doğurur. Temiz ırka mensup bir kimse akla uygun ve düzgün kararlar alırken karışık bir kan bütün zor anlarında şaşırır yahut yarım kararlar verir. Neticede karışık kanlı safkanlı kimse, safkanlı kimsenin hakimiyeti altına girer. Böylece fiiliyatta daha çabuk mahvolmaya uygun bulunur. Bu olayların örnekleri çoktur. Tabiat işte bu noktalarda düzeltmeler yapar. Hatta çok kere daha ileri gider ve soy verme faaliyetine bir sınır çeker. Belirli bir ırka mensup bir fert, aşağın bir ırkın temsilcisiyle birleşirse, birleşmenin sonucu seviyenin düşmesi olacaktır. Ayrıca aralarında yaşadıkları saf ırk mensuplarına oranla daha zayıf bir soy meydana gelecektir. Var olma anlayışın arkasını dönmüş doğanın ortaya koyduğu değerleri anlamayan bir kimse, doğanın yaptığı düzeltmelere itimat etmemelidir. Demek oluyor ki, yenileşme işini yapma görevi zekaya düşmektedir. Fakat gözleri körleşen bir kimse, ırkları birbirinden ayıran setleri yıkmaya devam edecektir. En sonunda bir gün içinde bulunduğu topluluk mahvolacaktır. İşte o vakit ortada bir çorbadan başka bir şey görülmeyecektir. Bugün sözleri kulaklarımızı tahriş eden meşhur ıslahçıların idealleri budur. Fakat şu bilinmelidir ki, bu şekilsiz birleşme dünyada her türlü idealin ölümünü ifade etmektedir. Belki bu şekilde büyük bir sürü meydana getirilebilir. Böylece bu çorba sayesinde sürü hayatına düşkün bir hayvan yaratılabilir. Fakat bu birleşimden hiçbir zaman uygarlık kurucu saf bir kimse çıkmayacaktır. İşte o zaman insanlığın görevinde yanlış yapmış olduğuna hükmedilir. Cermen ırkı dostlarının kutsal görevleri yeni melezleşmeleri önlemek olmalıdır. Belki süprüntü herifler bu fikri duyunca haykıracaklar ve şikayette bulunacaklardır. En kutsal haklarına saldırıldığını iddia edeceklerdir. Halbuki insanın en kutsal görevi insanlık içinde en iyi şeyini korumak ve kanının saf bir halde kalmasına dikkat etmektir. Irkçı bir devlet izdivacı daimi bir ırk değişmesine sebep olmaktan kurtarmalıdır. İnsani sebeplerden dolayı benim tezime karşı olanların itirazlarına bütün eczanelerde ve seyyar satıcılarda en sağlam anne ve babanın çocuk yapmaması için ilaçların satıldığı şu sırada hak verilemez. Günümüzün devletinde frengillerin, veremlilerin veya sakat ve geri zekalıların soy verme haklarını ellerinden almak cinayet olarak telakki edilmektedir. Diğer taraftan sağlam milyonlarca insandan çoğalma hakkını çekip almak hiç de fena bir hareket kabul edilmemektedir. Bu durum iki yüzlü cemiyetin ahlak anlayışına aykırı gelmemekte, bilakis fikri tembelliğini okşamaktadır. Çünkü aksi olsaydı ırkımızın saflığını koruyabilmesi için kafalarını çalıştırmaları ve yorulmaları gerekirdi. Bugünkü sistem idealden ve asaletten mahrumdur. Bizden sonra gelecek nesillerin menfaati ve en iyi şekilde yetişmeleri işine hiç kimse gereken önemi vermemektedir. Kiliselerin hali de böyledir. Bu kiliseler Allah'ın en büyük eseri olan insanlara karşı gösterilmesi gereken saygıyı göstermemektedirler. Ruhtan bahsederler fakat ruhun bir parçası olan insanın proleter durumuna düşmesine göz yumup seslerini çıkartmazlar. Sonra kalkarlar, fizikman çökmüş, ahlakı da dış görünüşüyle uygun bir şekilde bozulmuş, sefil güruhun dinsiz oluşuna hayret ederler. Irkçı devlet, bu konuda yapılması ihmal edilmiş veya özellikle yerine getirilmemiş olan şeylerin tamamını tamir etmelidir. Irkçı devlet, ırkın temiz kalmasını nezaret etmelidir. Aynı zamanda bir milletin en değerli malının çocuk olduğunu kabul ve ilan etmelidir. Yalnız sağlam olanların çocuk yetiştirmelerini sağlamalıdır. Irkçı devlet şunu söylemelidir: bir hastalığa tutulmuş iken ve bir takım büyük eksikliklere sahip iken çocuk yapmak çok ayıp bir harekettir. Devletin buna müdahale hakkı vardır çünkü devlete bir milletin binlerce yıllık bir geleceği verilmiştir. Bu durum karşısında şahsın arzuları ve istekleri bir hiçten ibarettir. Kişiye boyun eğmekten başka yapacak bir iş düşmez. Devlet fikrini aydınlatmak için modern tıp ilminden istifade etmelidir. Irsi bir sakatlığı bulunan ve bu hali soyuna intikal edecek olanlara nesil yetiştirmek hakkına sahip olmadıkları açıklanmalıdır. Aynı zamanda devlet sağlam bir kadının çok evlat yetiştirmek gibi Tanrı'nın bir lütfu olan yeteneğini hükümet sisteminin ekonomik politikasıyla sınırlandırılmamasına dikkat etmekle görevlidir. Devlet, çok evlat yetiştiren ailelerin oluşumuna imkan hazırlayacak sosyal şartlara karşı gösterilmekte olan tembel tutuma ve ilgisizliğe son vermelidir. Devlet kendini değeri takdir edilemeyecek kadar yüksek bir milletin en büyük koruyucusu bilmelidir. Devletin dikkati orta yaşlılardan ziyade çocukların üstünde olmalıdır. Beden ve ahlakça sağlam olmayan bir kimse çocuklarının vücudunda kendi sakatlığını devam ettirmemelidir. Irkçı devlet, milleti terbiye yoluyla hastalıklı ve zayıf olmanın utanılacak bir durum olmadığını, bilakis acınılacak bir felaket olduğunu ve bencillikten dolayı bu felaketi masum bir çocuğa intikal ettirmenin ise cinayet olduğunu öğretmelidir. Herhangi bir kimse mesul olmadığı bir hastalıktan rahatsız olup da çocuk yetiştirmekten vazgeçer ve sevgisiyle şefkatini milletin ileride canlı ve gürbüz olacağı tahmin edilen fakir bir çocuğuna ayırırsa gerçekten asil bir harekette bulunmuş ve insani davranışta göstermiş olur. Fizik bakımından gelişmemiş ve akıl hastalıklarından rahatsız olan kimseler 600 yıldır çocuk yetiştirmekten men edilmiş olsalardı bugün insanlık birçok kötü dertlerden kurtulmuş olurdu. Bu durum nasıl sağlanır? Bunda başarılı olmak için bir devletin yeni elde edilmiş bir bölgeyi kolonize etmesi ve bu kolonize etme işini rastlantıya bırakmaması lazımdır. Bilhassa oluşturulan ırkın komisyonları şahıslara kolonizasyon izni vermelidir. Bu izni almak için konacak şart belli bir ırk saflığı ve bu ırkın özelliğini ispat olmalıdır. Böylece vatan etrafındaki koloniler yavaş yavaş bu şekilde kurulmuş olur. Bu koloniler millet için değerli bir hazine olacaktır. Kolonilerin gelişmeleri milletin her ferdini gurur ve neşeyle dolduracaktır. Çünkü bu koloniler bizzat milletin ve insanlığın mutlu geleceğinin tohumlarını kapsamaktadırlar. Böylece insanlar artık köpek, kedi ve at gibi hayvan nesillerinin ıslahıyla uğraşmak yerine ırkların ıslahıyla meşgul olacaklardır. İnsanlık tarihi bu durum karşısında gerçeği görmüş ve soy vermelerinin sakıncalı olacağını anlamış kimselerin sessizlik içinde feragat göstermelerine ve kendilerini feda etmelerine şahit olacaktır. Eğer kilise tarafından insanlara Tanrı'nın ilk önce yaratmış olduğu insanlar ayarında soy vermeye çağıran bir uyarı yapılırsa, böyle bir fedakarlık neden mümkün olmasın? Hiç şüphe yok ki bugünkü o değersiz burjuvalar bunu hiç anlamayacaklardır. Gülecek ve o biçimsiz omuzlarını silkecekler ve şöyle diyeceklerdir. Prensip olarak güzel ama imkanı yok. Gerçekten bu iş onlara göre değildir. Onların dünyası bu iş için yapılmış değildir. Burjuvaların tek endişeleri kendi hayatlarıdır. Fakat biz her şeyden önce Alman gençliğinin inançlı ordusuna sesleniyoruz. Bu gençler ordusu tarihin öyle bir dönem noktasında bulunuyorlar ki babalarının tembel ve ilgisiz davranışları onların mücadelenin içine atılmaya mecbur bırakmaktadır. Gençler ırkçı devletin mimarları yakın bir tarihte tam bir yıkılmanın veya burjuva dünyasının ölümünün son tanıkları olacaklardır. Burjuva sınıfı hataları olduğunu itiraf etmektedir. Fakat bu sınıf bu kusurlara karşı bir tepki gösterememektedir. Artık burjuva sınıfının 60-70 milyonluk bir milleti tehlikeye karşı seferber etmek için çaba göstermeye kuvveti kalmamıştır. Eğer böyle mücadele başka bir ülkede meydana gelirse bu teşebbüsün uygulanmada başarılı olamayacağını ispata çalışmaktadır. Bu cüceler miskinliklerini, fikri ve ahlaki zaaflarını haklı göstermek için ne kadar budalaca delil ve düşünce varsa ileri sürerler. Mesela bir devlet milletin içkiyle zehirlenmesine savaş açsa bütün Avrupa burjuva dünyası aptal aptal bön bön gözlerini açıp şüpheli bir tavırla başını sallamakta ve insanlık için yapılan bu mücadeleyi gülünç bulmaktadır. Bu konuda hiçbirimiz hoş bir hayale kapılmamalıyız. Bizim burjuva sınıfımız insanlığa düşen asıl görevlerin hiçbir için uygun değildir. Kendisinde zerre kadar bir altyapı yoktur. Bu durum kötü kalplilikten çok düşünülmeyecek derecede bir uyuşukluk ve tembellikten ileri gelmektedir. Bunun için burjuva partisi adını taşıyan bu kurumlar, miskin bir halde yaşayan siyasi kulüpler ve bazı kişiler tarafından meydana getirilmiş çıkar merkezleri durumuna düşmüşlerdir. Tek amaçları bencil çıkarlarını en iyi biçimde korumaktır. Milletin hizmetinde olan ve halkın çıkarlarını ilke edinen devlet birinci görevinin ırkın en iyi unsurlarını korumak, onlara özen gösterip gelişmesini hazırlamak olduğunu anlarsa bu görevle işinin bitmediğini anlayacak ve ırka layık soylar yetiştirdiği gibi bu soyların terbiyesiyle de ilgilenecektir. Hep sağlam ve enerjik düşünme gücü ancak sağlam ve kuvvetli bir vücutta bulunur. Dahilerin bazen zayıf bir vücuda sahip olmaları bu prensibi yok saymaz. Onların durumları ayrıdır. Eğer bir millet yozlaşmış kimselerden meydana gelmişse hakikaten böyle bir bataklıktan büyük bir dahinin çıkması son derece enderdir. Eğer çıksa bile bu dahinin güç ve etkisinden yozlaşmış olan millet yararlanamayacaktır. Ya bu yozlaşmış topluluk dahiyi anlayamayacak ya da irade kuvvetlerinin zayıflaması sonucu o dahinin arkasından yürüyemeyecektir. Irkçı devletin izleyeceği yol şöyle olacaktır. Tamamen sağlam vücutlu gençler yetiştirilecektir. Fakat bu iş yapılırken gaye karakterin terbiyesi ve özellikle irade kuvvetiyle yeteneğin gelişmesi olacaktır. Bu arada gençler tüm hareketlerinin sorumluluğunu memnuniyetle kabul etmeye de alışacaklardır. Asıl eğitim daha sonra gelecektir. Fiziki bakımdan yozlaşmış iradeleri zayıf, korkakça bir barış taraftarı olan bilginlerden kurulu bir millet hiçbir zaman cennete gidemez. Hatta bu dünyada da kendi hayatını sağlayamaz. Fizik ile kutsal inanç arasında bir uyum olmalıdır. Kangren olmuş bir bünye düşünme gücünün parlaklığıyla hiçbir zaman güzel hale gelemez. Enerjisi olmayan, kararsız, korkak ve sakat doğmuş sakat kimselere bir fikri eğitim vermek haksızlık olur. Vücudu sağlam yapmak ırkçı bir devlette fertlerin görevi değildir. Bu iş anne ve babaya da düşmez. Nasıl eğitime ait konularda devlet kişinin serbest hareket etme hakkına tecavüz eder ve çocuğu anne ve babanın arzuları dışında zorunlu eğitime tabi tutarsa, ırkçı devlette daha geniş bir şekilde olmak üzere milleti ilgilendiren ana meselelerde şahısların cahilliklerine veya anlayamamış olmalarına kurumlarına karşı kendi otoritesini kullanmalı ve hakim kılmalıdır. Terbiye sahasındaki iş gençlerin vücutlarını küçük yaştan itibaren takip edilmekte olan gayeye doğru itmeli ve sonra muhtaç olacakları yıkılmaz dayanıklılıkla yetiştirmelidir. Bu terbiye ve sağlık işi ilk önce genç anneler üzerinde etki yaratmalıdır. Irkçı bir devlet okulda beden çalışmalarına şimdiki oranla daha çok zaman ayırmalıdır. Genç beyinleri gereksiz bir yükle ve faydasız bilgiyle doldurmak büyük hata olur. Çok kez denenmiştir ki gençler akıllarında yalnız parça parça şeyleri saklarlar ve öğrendiklerinin önemli taraftarlarını ise akıllarında tutamazlar. Onların akıllarında kalan hiçbir zaman işe yaramayan ayrıntılardır. Zihni tıklım tıklım doldurulmuş genç bir çocuk bu konular arasında akla uygun olumlu bir ayıklama ve temizleme yapmaktan acizdir. Bugün ortaokullarda haftada 2 saat beden eğitimi dersi koymak ve bu dersi seçmeli kılmak uygulama açısından çok yanlıştır. Bir genç adamın her gün hiç olmazsa sabah akşam birer saati beden çalışmalarıyla geçmelidir. Özellikle boksu ihmal etmek olmaz. Bu hususta kültürlü çevrelerde büyük hatalar işlenir. Bu çevrelerin fikirlerine göre boks kaba bir spordur ama bir genç eskrim öğrensin ve değerli zamanını düello etmekle geçirsin. Bu onlara göre hatalı değildir. Halbuki boks kadar savaşçı ruhunu geliştiren, şimşek gibi seri kararlar vermeye alıştıran ve vücudu çelik sertliği veren hiçbir spor yoktur. Gençler için bir fikir ayrılığından çıkan kavgayı mutlaka yumrukla halletmek, keskin bir kılıçla halletmekten daha vahşice sayılamaz. Tecavüze uğramış bir kimsenin saldırganı yumruklarıyla def etmesi, kaçıp polise sığınmasından daha şereflidir. Her şeyden evvel genç ve vücutça hastalıksız bir adam darbelere katlanmayı öğrenmelidir. Irkçı devletin görevi vücutça yozlaşmış insanlardan oluşmuş bir topluluğu terbiye etmek değildir. Irkçı devletin insan tipi mert, onurlu, enerji sahibi erkekler ve dünyaya gerçekçi insanlar getirecek yetenekte olan kadınlardır. Spor bir kimseyi güçlü ve atak yapmakla kalmaz, o kimseyi sertleştirir, yenilgi ve acılara tahammül etmeye alışkın bir hale de getirir. Eğer aydınlarımızın üstün sınıflarını oluşturanlar mümtaz şeyleri öğrenmek yerine yalnız boks yapmayı bilselerdi, ahlaksız asker kaçakları ve bunlara benzer ayak takımları tarafından bir ihtilal yapılamazdı. Keza bu ihtilal başarısını ihtilali yapanların cesaretli ve cüretkar oluşlarına borçlu değildir. İhtilal devleti idare edenlerin korkakça ve acınacak şekildeki kararsızlıkları sonucunda başarıya ulaşmıştır. Bizi idare edenler ırkçı bir eğitim görmemişlerdi. Karşıtlar fikri silahlar yerine demir çubuklar ve sopalar kullandığı zaman bizi yönetenler zor durumda kaldılar. Hiçbir zaman eğitim gerçek anlamıyla korkak olan bir kişiyi cesur yapmaz. Gençlerimizin giyimleri de takip edilen gayeye uymalıdır. Gençlerin papazı elbise yapar atasözünü yanlış anlamaya çeviren bir modaya kapılmaları milletimiz için utanç verici bir durumdur. Kıyafet terbiyeye hizmet edecek ve yardımcı olacak bir araç olarak kabul edilmelidir. Herkesin satın almayacağı bir elbiseye sahip olmak için değil, herkesin sahip olamayacağı bir vücuda sahip olmak için çalışılmalıdır. Genç kız erkek arkadaşını tanımalı ve bilmelidir. Eğer vücut güzelliği zamanımızın moda budalalıkları yüzünden ikinci plana atılmamış olsaydı, yüz binlerce Alman kızı çarpık cılız Yahudi pişlerine kapılmazlardı. Bu ayrıntıya dikkat etmek şarttır. Bugün barış sırasında askeri eğitim kalkmıştır. Yani eğitim tarzımızın ihmallerini kısmen de olsa telafi eden kurum yok edilmiştir. Bu kurumun bir diğer faydası da iki cins arasındaki ilişkiler üzerinde iyi sonuçlar yaratmasıydı. Genç kız asker olanı, askere gitmemiş olanı tercih ediyordu. Irkçı devlet yalnız okul sıralarında vücut kuvvetinin gelişmesini izlemekle kalmayacaktır. Okuldan sonra da gençler gelişmelerinin iyi şartlar içinde meydana gelmesi için bu çalışmalara devam edeceklerdir.